Ayrım 21. Bir gün. David Nichols. Sayfa 329. Bölüm 13. Üçüncü dalga. 15 Temmuz 1999 Perşembe. Somerset. Gelmeye başlamışlardı. Kapı paspasının üzerine bırakılan sonsuz bir geçit halinde lüks zarflar. Düğün davetiyeleri. Düğünlerin ilk dalgası değildi bu. Akranlarından bazıları daha üniversitedeyken evlenmişlerdi. Öğrenci düğün kokteylleri yerel parkta piknik şeklinde olur, Oxfam takım elbiseler ve ikinci el balo tuvaletleri içinde konuklar gelir, sonra da birahaneye gidilirdi. Düğün resimlerinde gelinle damat bira bardaklarını kameralara doğru kaldırırlardı belki. Gelinin ruju dudaklarında sallanan bir sigara olurdu. Düğün hediyeleri de gösterişsizdi. Gerçekten havalı bir derleme kaset, çerçeveli bir fotomontaj, bir kutu mum. Üniversitede evlenmek eğlenceli bir beceriydi. Kimsenin görmeyeceği bir dövme yaptırmak ya da hayır için saçını kazıtmak gibi iyi huylu bir isyandı. İkinci dalga, 20'li yaşların ortaları düğünleri. Hala bir miktar ev yapımı niteliğini korumuştu. Kokteyller dernek merkezlerinde ya da ailelerin bahçelerinde düzenlenir, eşlerin kendilerinin düzenlediği ve kesinlikle layık yemek törenlerinde yağmurun küçük elleri üzerine şiirler okuyan birileri mutlak olurdu. Ama soğuk, keskin hatlı bir profesyonellik ortaya çıkmaya başlamıştı. Düğün hediyesi listesi fikri bunun başını çekiyordu. İleride bir noktadan sonra dördüncü dalga da bekleniyordu, ikinci evlilikler. Çocuklar yüzünden 21-30'da biten, biraz hüzünlü, biraz özür dileyen bir havada geçen etkinlikler. Önemli bir şey değil diyecekler, parti yapmak için bir bahane sadece. Ama bu yıl şimdilik üçüncü dalganın yılı ve üçüncü dalga şimdiye kadar olanların en sarsıcı, en heybetli ve en güçlü olanı olduğunu kanıtlıyor. Bunlar 30'lu yaşların başında olan insanların düğünleri ve artık hiç kimse gülmüyor. Üçüncü dalga önlenemezdi. Her hafta bir mektup bombardımanı kalanında karmaşık bir davet içeren yeni bir krem rengi lüks zarf, kağıt mühendisliğinin zaferi ve telefon numaraları, elektronik posta adresleri, web sayfaları, oraya nasıl gideceğine, ne giyileceğine, hediyelerin nereden alınacağına dair ayrıntılı bilgiler. Şehirdeki pansiyonlar kapatılıyor, somon sürüleri pişiriliyor, bedevi çadırları gibi büyük çadırlar boy gösteriyor. İpekli gri takım elbiseler ve melon şapkalar kiralanıyor ve son derece ciddi bir ifadeyle giyiniliyor. Çiçekçilere, yemek şirketlerine, müzisyenlere, buz yontucularına ve tek kullanımlık fotoğraf makinesi üreticilerine gün doğuyor. Kiliseler yeniden moda oluyor ve mutlu çiftler ibadethaneden resepsiyonun verileceği yere üstü açık Londra otobüslerinin üzerinde balonla kısa bir yolculuk yapıyorlar. Bir düğün büyük bir sevgi ve sadakat stoğu ve mesai saatleri harici çalışma talep eder. Özellikle konuklardan. Konfetinin kutusu 8 pound'tur. Köşedeki bakkaldan bir torba pirinç almak işi çözmez. Bay ve bayan Anthony Click, Amy Morley ve partneri kızları Tilly Click ve Malcolm Tidwell'ın düğünlerine davet eder. Emma otoyoldaki servis istasyonunda yeni arabasının, ilk arabasının bir dördüncü el Fiat Panda'nın içinde oturuyor ve gözlerini davetiyeye dikmiş, düğünde prolu adamlar ve kilt giymiş bir İngiliz olduğundan kesinlikle emin olarak bakıyordu. Emma Morley ve partneri. Yol haritası birçok genel yerleşim merkezinin gösterilmediği çok eski bir baskıydı. 180 derecelik bir dönüş yaptı, sonra geriye 90 derecelik bir dönüş daha ama bu kıyamet günü kitabıyla yön bulmaya çalışmak gibi bir şeydi. Haritayı hayali eşinin oturuyor olması gereken boş yolcu koltuğuna fırlattı. Emma korku verici bir sürücüydü. Aynı zamanda dikkatsiz ve kas katı. İlk 40 mil dalgın bir şekilde lenslerinin üzerinde gözlükleri takılı vaziyette gidilmiş, bu yüzden her taraftan gelen trafik yabancı uzay gemileri gibi gözünde büyümüştü. Kan basıncını düzenlemek ve dudağın üzerindeki teri kurulamak için sık sık mola vermesi gerekmiş, çantasına uzanarak aynada makyajını kontrol etmişti. Dudak boyası sürülebileceğini sandığından daha kırmızı, daha şehvetli bir görüntüye sahipti. Ve yanaklarına sürdüğü az miktardaki pudra şimdi çok çiğ ve abes duruyordu. Neden her zaman annesinin makyaj malzemelerini deneyen bir çocuk gibi duruyorum diye merak etti. Asıl hatayı zaten saçlarını sadece bir gün önce kısacık kestirmekle yapmıştı. Düş kuruklığı içinde elbisesinin eteğini sertçe çekiştirdi. Onu Golden Dragon paket serviste çalışan tombul ve mutsuz bir garson kız gibi gösteren Çin işi, koyu mavi ipek ya da ipek benzeri bir şeydi elbisesi. Oturmaktan elbise esnemiş ve bel vermiş. İpeğin içindeki bir madde ve otoyol stresi onu terletmişti. Arabanın klimasının iki kademesi vardı. Rüzgar tüneli ve sauna. Ve bütün şıklığı Maidenhead dışında bir yerde, koltuk altlarında iki koyu renkli yarım ay bırakarak buharlaşıp uçmuştu. Dirseklerini başına doğru kaldırarak ter izlerine baktı ve eve geri dönüp üzerini değişip değişmemeyi düşündü. Ve ya da sadece eve dönmeyi, eve gidip oturmayı, kitap üzerinde çalışmayı, ne de olsa Tilly ile artık kanka değillerdi. Tilly'nin ev sahibesi olduğu Clapton'daki minik dairede geçen kara günler arkadaşlıklarının üzerine gölge düşürmüştü ve geri alınabilir kaporanın geri ödenmemesi konusunu bile konuşmamışlardı. Gelinin sana hala 500 pound borcu varken yeni evlere mutluluk dilemek zor işte. Diğer taraftan eski arkadaşlar orada olacaklardı. Sarah C., Carol, Sita, ikiz Watson kardeşler, Bob, büyük saç Murray, yayımcılardan Stephanie Shaw, sandviç milyoneri Callum O'Neill, Dexter de orada olacaktı. Dexter ve kız arkadaşı. Ve tam bu anda koltuk altlarını klimanın pervanesine karşı tutup ne yapacağını düşündüğü sırada Dexter yanında Sylvie Cobb olduğu halde spor Mazda arabasını kullanıyordu. Peki orada kimler olacak diye sordu Sylvie teybin sesini kısarken. Teypte Travis çalıyordu. Sylvie müzikle pek ilgilenmezdi ama Travis'in bir ayrıcalığı vardı. Üniversiteden bir sürü insan, Paul, Sam, Steve, Odie, Peter ve Sarah, Watson'lar ve Callum. Callum? İyi, Callum'u severim. Büyük saç Murray, Bob, tanrım yıllardır görmediğim insanlar, eski arkadaşım Emma. Bir başka eski sevgili mi? Hayır, eski sevgili değil, eğlence. Hayır, sadece eski arkadaş. İngilizce öğretmeni mi? Eskiden İngilizce öğretmeniydi, şimdi yazar. Bob'la Murray'nin düğünlerinde konuşmuştun. Hatırladın mı? Cheshire'da. Hayal meyal, oldukça çekici biri. Sanırım. Dexter sertçe omuzlarını silkti. Bir süre kavgalıydık. Sana anlatmıştım, hatırladın mı? Hepsi birbirine karıştı. Pencereye döndü. Onunla bir şey yaptın mı peki? Hayır, onunla bir şey yapmadım. Ya gelin? Tilly mi? Ne olmuş ona? Onunla seviştin mi hiç? 1992 Aralık, Clapton'daki her zaman kızarmış soğan kokan o korkunç ev. Emma, Woolworth'de alışverişteyken aniden kontrolden çıkan ayak masajı. Tabii ki hayır. Benim ne olduğumu düşünüyorsun sen? Her hafta yattığım bir araba insanın düğününe gidiyormuşuz gibi görünüyor. Bu doğru değil. Bir çadır dolusu konferans gibi. Doğru değil, doğru değil. Doğru. Artık benim için bir tek sen varsın. Bir eli direksiyonda olduğu halde diğer eliyle Sylvie'nin şeftali rengi kısa saten elbisesinin altında hala dümdüz olan karnına dokundu. Sonra elini çıplak bacaklarına yerleştirdi. Beni yabancılarla yalnız bırakma, tamam mı? Dedi ve teybi kapattı. Emma kendisini gecikmiş ve tükenmiş bir halde görkemli evin güvenlik kapısında içeri alacaklar mı diye düşünürken bulduğunda vakit öğleden sonraydı. Açık göz yatırımcıların Morton Manor Parkı'nı, kendi şapeli, yemek salonu, özel labirenti, kaplıcası, içinde duşa kabini olan seçkin misafir yatak odalarıyla etrafını üst tarafı dikenli tellerle kaplı yüksek duvarlarla çevreledikleri, her şey dahil bir evlilik tesisine, bir düğün kampına çevirdikleri Somerset'te geniş bir araziydi burası. Arklar, kameriyeler, çardaklar, kasırlar, bir kale ve bir zıplama kalesiyle evliliğe ilişkin bir Disneyland. Bütün bir hafta sonu boyunca nefes kesici bir fiyata kullanıma açıktı. Eski bir sosyalist işçi partisi üyesinin düğünü için alışılmadık bir ortam gibi görünüyordu. Emma, çakıllı yolda şaşkın ve sersemlemiş bir halde ilerlemeye devam etti. Şapelin yakınında pudralı, peruklu, uşak ceketi giymiş bir adam Emma'nın önüne doğru hamle yaparak fırfırlı kollarıyla el salladı, sonra arabanın camına eğildi. Bir sorun mu var diye sordu Emma, neredeyse memur bey diyecekti. Anahtarlarınızı alabilir miyim hanımefendi? Anahtarları mı? Arabayı park etmek için. Aa tanrım gerçekten mi? Dedi pencerenin yosun tutmuş contalarından ve yerlere saçılmış boş plastik şişe yığından utanarak. Tamam peki, kapılar kilitlenmiyor, kapatmak için şu tornavidayı kullanabilirsiniz. El freni yok. Bu yüzden ya bir kaldırımın kenarına ya da bir ağaca doğru park edin ya da sadece viteste bırakın, tamam mı? Adam anahtarları ölü bir fare tutar gibi parmaklarının ucuyla tuttu. Çıplak ayakla araba sürmüştü ve şimdi şişmiş olan ayaklarıyla çirkin üvey abla gibi ayakkabıların üzerine basmak zorunda olduğunu anladı. Tören henüz başlamıştı. Şapelden 4 ya da 5 eldivenli el tarafından çalınan The Arrival of the Queen of Sheba'yı duyabiliyordu. Sabah melikesinin varışı. Çakıllı yolda kösteklenerek şapele doğru yürüdü. Terinin buharlaşması için uçak taklidi yapan küçük bir çocuk gibi kollarını havaya kaldırdı. Son olarak elbisesinin eteklerini düzeltti. Büyük meşe kapıdan yavaşça içeri süzüldü ve topluluğun arkasında durdu. Şimdi mutlu çift yaşlı gözlerle dişlerini göstererek birbirlerine sığdırırlarken bir vokal grubu parmaklarını çılgıncasına şıklatarak "I'm into something good, başıma iyi bir şey gelecek" şarkısını seslendiriyordu. Emma'nın damadı ilk görüşüydü. Rugby oyuncusu tipi vardı. Gri rengi damatlık giysisi içinde yakışıklı bir adam kocaman yüzünü Tilly'ye çevirdi. En mutlu anımın değişik versiyonları üzerinde çalışıyordu. Gelinin alışılmadık biçimde Marie Antoinette temasını pembe ipek danteller, kasnaklı etek, saçlar kabartılarak taranmış tercih ettiğini fark etti Emma. Tilly çok mutlu görünüyordu. Damat da çok mutlu görünüyordu ve bütün konuklar çok çok mutlu görünüyorlardı. Kraliyet gösterisi başlayana kadar skeçler, şarkılar birbirini takip etti ve Dexter zihninin sürüklenmeye başladığını hissetti. Tilly'nin kırmızı yanaklı yeğeni şimdi engel tanımayan iki aklın evliliğiyle ilgili, bu da ne demekse, bir sone okuyordu. Şiirin dizelerine güçlükle konsantre olmaya, bunların verdiği romantik duyguyu Tilly ve kendisi için düşünmeye çalışıyordu. Sonra dikkati bu topluluktan kaç kişiyle yatmış olduğuna çevrildi. Şeytani bir haz duyarak değil, tam olarak öyle değil ama bir tür özlemle andı. Gelinin yeğeni, sevgi kısa saatler ve haftalarla sınırlı değildir derken Dexter 5'e ulaşmıştı. Küçük bir şapelde 5 eski sevgili. Bir tür rekor olabilir miydi bu? Geline ekstra puan vermek gerekir miydi? Emma Morley'i saymamıştı henüz. Emma ile birlikte 5,5. Emma kilisenin arka taraflarından Dexter'ın parmaklarıyla bir şeyler hesapladığını seyrediyor, ne yaptığını merak ediyordu. İnce siyah bir kravatla siyah takım elbise giymişti. Bugünlerde gangster gibi görünmeye çalışan genç çocuklar gibi. Yandan bakınca çenesinin altında çok hafif bir sarkma ortaya çıkmaya başlamıştı. Ama hala yakışıklı görünüyordu. Aptalcasına yakışıklıydı ve Sylvie ile tanışmadan önce olduğundan daha inceydi. Birbirlerine dargın olduklarından beri Emma onu sadece 3 kez görmüştü, o da sadece düğünlerde. Her görüştüklerinde değişen hiçbir şey yokmuş gibi kolunu Emma'nın omzuna atıp onu öpmüş ve konuşmalıyız, konuşmalıyız demişti. Ama bu asla gerçekleşmemişti. Sürekli Sylvie ile birlikteydi, mükemmel görünümlü bir çift olmakla meşguldüler. Sylvie şimdi de yanındaydı. Şimdi yemin töreni başlamıştı. Sylvie'nin Dexter'ın eline uzanıp mutlu çiftlerin dayanışması için de parmaklarını sıktığını gördü Emma. Dexter'ın kulağına fısıldadı. Dexter başını kaldırıp geniş bir gülümseme ve biraz aptal bir ifadeyle baktı. Cevap olarak bir şeyler söyledi. Emma dudak okuma konusunda tecrübesi olmamasına rağmen onun büyük ihtimalle "Ben de seni seviyorum" dediğini düşündü. Biraz sıkılgan bir tavırla etrafına bakındı ve Emma ile göz göze geldi. Sanki yapmaması gereken bir şey yaparken yakalanmış gibi sırıttı. Kabare sona erdi. Geriye "All you need is love'ın, bütün ihtiyacın olan sevgi" kararsız bir yorumu kalmıştı. Topluluk aksak ritimle şarkıya eşlik etmeye çalıştı. Ardından mutlu çifte dışarıya kadar eşlik edildi ve eski arkadaşlar buluştu. Emma ve Dexter sarılan, kucaklaşan, tokalaşan insan kalabalığın arasından birbirlerini gördüler ve aniden yan yana geldiler. "Evet," dedi Dexter. "Evet. Sizi tanıyor muyum? Yüzünüz kesinlikle bir şeyler hatırlatıyor. Sizinki de. Her ne kadar farklı görünseniz de. Evet, buradaki kadınlar içinde sırılsıklam olan tek kadın benim," dedi Emma. Kollarının altındaki kumaşı çekiştirerek. "Terledim demek istiyorsun." "Hayır, sırılsıklamım, sudan çıkmış gibiyim. Doğal ipek elbisem, gözlerime inanamıyorum. Bir tür oryantal motif değil mi? Ben ona Saigon'un düşüşü görüntüm diyorum. Çin teknolojisi. Bir sorunu var bu elbiselerin. 40 dakika sonra başka birini giymek istiyorsun," dedi ve cümlenin ortasındayken bu cümleye hiç başlamamış olmasının daha iyi olacağı hissine kapıldı. Ona öyle mi gelmişti yoksa Dexter gözlerini yuvarlamış mıydı? "Affedersin. Sorun değil, bu elbiseyi seviyorum. Aslında onu uzun zamandır beğeniyorum." Bu sefer Emma gözlerini yuvarladı. "Buyur bakalım, şimdi ödeştik." "İyi görünüyorsun demek istemiştim." Şimdi Emma'nın kafasının tepesine bakıyordu. "Bu ne? Bu Rachel dedikleri şey mi?" "Şansını fazla zorlama Dex," dedi Emma, saçlarını parmak uçlarıyla karıştırdı hemen. Tilly ve çiçeği burnunda kocasının fotoğraf çektirmek için poz verdikleri yere baktı. Tilly cilveli bir edayla yüzünü yelpazeliyordu. "Fransız devrimi teması olduğunu bilemedim ne yazık ki." "Marie Antoinette kıyafetleri mi?" dedi Dexter. "En azından pasta olduğundan emin olabiliriz." Görünüşe göre resepsiyona Kaan arabasıyla gidiyor. "Kaan arabası nedir?" Birbirlerine baktılar. Sen değişmedin değil mi? Dedi Emma. Dexter çakılları tekmeledi. Yani değiştim biraz. Kulağa ilginç geliyor. Sonra anlatırım bak. Tilly kendilerini 100 metre ilerideki davete götürecek olan Rolls Royce gümüş hayaletin basamağında elinde fırlatılıp atılmaya hazır çiçek buketiyle duruyordu. Gidip şansını demek ister misin Em? Yakalayamam diyerek ellerini arkasına yerleştirdi. Kalabalığın ortasına atılan buketi yakalayan çelimsiz ve yaşlı teyze, sanki birinin mutlu bir gelecek için son şansına engel olmuş gibi nedense kalabalığın öfkesini çekmişti anlaşılan. Emma çiçek buketi elinde ümitsizce sallanan mahcup teyzeye başını salladı. 40 yıl sonraki halim dedi Emma. Dexter, gerçekten mi, 40 mı deyince Emma topuyla ayağına bastı. Dexter Emma'nın omuzları üzerinden kendisini arayan Sylvie'yi gördü. En iyisi gideyim. Sylvie kimseyi doğru düzgün tanımıyor. Onu yalnız bırakmama konusunda kesin talimat aldım. Gelip merhaba desene, gelir misin? Daha sonra mutlu gelinin yanına gidip konuşsam daha iyi olacak. Sana borcu olan kaporayı sor ona. Öyle mi diyorsun, bugün mü? Sonra görüşürüz. Belki davette yan yana otururuz. Basık sabah muhteşem bir öğleden sonraya dönmüştü. Konuklar gümüş hayaleti, şampanya ve kanepelerin olduğu büyük çimenliğe doğru dizi halinde takip ederlerken yüksekteki bulutlar uçsuz bucaksız mavi gökyüzünde yuvarlanıyordu. Sonunda Tilly büyük bir sevinç çığlığı atarak Emma'yı gördü ve gelinin geniş kasnaklı eteğinin el verdiği ölçüde birbirlerine sarıldılar. Gelebildiğine çok sevindim Em. Ben de Tilly, olağanüstü görünüyorsun. Tilly yelpazesini salladı. Fazla abartılı olduğunu düşünmüyor musun? Hayır, çok çarpıcı görünüyorsun. Ve gözü bir kez daha dudağına sinek konmuş izlenimi veren et benine kaydı. Tören de çok hoştu. Ay, öyle miydi? Sanki Emma küçük patisini incitmiş bir kedi yavrusuymuş gibi her cümlesine ay diye başlamak Tilly'nin eski bir özelliğiydi. Ağladın mı? Bir öksüz gibi. Ay, gelebildin o kadar memnun oldum ki. Emma'nın omzuna yelpazesiyle bir kraliçe edasıyla dokundu. Erkek arkadaşına tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ya ben de öyle, ne yazık ki henüz yok. Ay, yok mu? Hayır, bir süredir yok. Gerçekten mi, emin misin? Olsaydı fark ederdim sanırım Tilly. Ay, üzüldüm. Hadi hemen bul, çabuk. Ciddi olmasına gerek yok. Erkek arkadaşlar mükemmeldir, kocalar daha iyidir. Sana birini bulmalıyız diye buyurdu. Bu gece başını bağlayacağız. Ay, peki. Dexter'ı gördün mü? Kısa bir süre. Kız arkadaşıyla tanıştın mı? Kâküllü kızla, şahane değil mi? Tıpkı Audrey Hepburn. Yoksa Catherine miydi? İkisini hep karıştırırım. Audrey, kesinlikle tam bir Audrey. Eski arkadaşlar büyük çimenlikte buluşup kim ne kadar kazanmış, kim ne kadar kilo almış gibi konularda bir sohbete başlayıp eski günleri özlemle anarlarken şampanyalar su gibi akıyordu. Sandviçler işte gelecek bu, dedi bugünlerde hem kilo hem de kazanç yönünden büyük atılım yapmış olan Kayyum O'Neill. Yüksek kalite, güvenilir bir yiyecek işte gelecek bunda dostum. Yiyecek, dünyanın yeni rock'n'roll'u. Yeni rock'n'roll'un komedi olduğunu sanıyordum. Öyleydi. Şimdi yiyecek. Zamanı ayak uydur Dex. Dexter'ın eski ev arkadaşı son birkaç yıl içinde neredeyse tanınmaz hale gelmişti. Zengin, şişman ve dinamikti. Şirketini büyük bir karla satarak bilgisayar yenileme işini bırakmış, doğal malzemeyle sandviç zincirleri işine başlamıştı. Şimdi küçük keçi sakalı ve çok kısa kesilmiş saçlarıyla şık giyimli, kendinden emin, genç girişimcilere çok iyi bir örnekti. Seçkin bir terziye diktirmiş takım elbisesinin kollarını çekiştirdi ve Dexter, bu adam 3 yıl boyunca aynı pantolonu giymiş olan sıska İrlandalıyla aynı kişi olabilir mi diye düşündü. Her şey organik, her şey taze taze üretiliyor. Güler yüzlü ve dürüst ticaret yapıyoruz. Sürekli tam kapasite çalışan 4 şubemiz var. Ancak el ayak çekildikten sonra saat 3'te kapatabiliyoruz. Sana şunu söyleyeyim Dex, bu ülkedeki yemek kültürü değişiyor. İnsanlar kendilerini daha iyi hale getirecek şeyler istiyorlar. Kimse artık bir kutu Tango, bir meşrubat markası ya da bir paket cips istemiyor. Humus istiyorlar, papaya suyu, kerevit. Kerevit mi? Dürüm içinde rokayla birlikte. Ciddiyim, kerevit. Bizim zamanımızın yumurtalı sandviçi gibi bir şey. Roka ise göbek salatası. Kerevitin üretimi çok ucuz. İnanmayacağın kadar çabuk ürüyorlar. Çok da lezzetli. Fakirin istakozu. Hey, bir ara bana gel de konuşalım. Kerevit hakkında mı? İş hakkında senin için büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Dexter topuyla çimenliği kazıyordu. Kaldım, bana iş mi teklif ediyorsun? Sadece diyordum ki gel ve bir arkadaşımın bana iş teklif ettiğine inanamıyorum. Gel öğle yemeği yiyelim, kerevit falan da değil. Doğru düzgün bir restoranda benim ikramım. Kolunu Dexter'ın omzuna attı ve sesini alçaltarak sordu. Bugünlerde seni televizyonda göremiyorum. Kablo ve uydu yayınlarını izlemiyorsun da ondan. Kablo ve uyduda epey iş arıyorum. Mesela, Ekstrem Sporlar adlı yeni show programını yapıyorum. Sörf görüntüleri, snowboardçularla röportajlar, bilirsin, dünyanın her yerinden. O zaman epey seyahat ediyorsundur. Ben sadece görüntüleri sunuyorum, Stüdyo Morden'da. Evet, epey seyahat ediyorum ama yalnızca Morden'a. Neyse, dediğim gibi, eğer kariyerinde bir değişiklik yapmayı istersen, yiyecek, içecekten biraz anlarsın. Bu işi kafaya koyacak olursan, insanlarla iyi anlaşırsın. İş, insan demektir. Senin için uygun olabileceğini düşündüm sadece. Hepsi bu. Dexter burnundan soluyarak eski arkadaşına baktı ve ondan nefret etmeye çalıştı. Carl, 3 yıl boyunca her gün aynı pantolonu giymiştin. Bu uzun zaman önceydi. Bütün bir dönem konserve ve kıyma dışında bir şey yememiştin. Ne diyebilirim? İnsanlar değişirler. Ne düşünüyorsun? Peki öyleyse bana yemek ısmarlayabilirsin ama seni uyarıyorum işten hiç anlamam. Sorun değil. Her halükarda iyi bir buluşma olacak. Yarı azarlar bir tavırla Dexter'ın dirseğine dokundu. Bir müddet bana pek mesafeli davrandın. Öyle mi? Meşguldüm. O kadar meşgul değildin. Hey, sen de beni arayabilirdin. Sık sık aradım, hiç geri dönmedin. Öyle mi? Özür dilerim, kafamda bir sürü mesele vardı. Anneni işittim. Bakışlarını bardağına çevirdi. Üzüldüm. Annen hoş kadındı. Evet, uzun zaman oldu. İlerleyen öğleden sonra güneşinde, çimenliğin etrafında neşeyle sohbet eden eski arkadaşlara bakarlarken, huzur verici, sevgi dolu bir sessizlik oldu bir an. Hemen yakınlarında Callum'un hip hop videolarında dansçı olan ufak tefek çarpıcı İspanyol kız arkadaşı ona doğru eğilmiş olan Sylvie ile konuşuyordu. Luisa ile tekrar görüşmek hoş olur dedi Dexter. Aslında fazla bağlanmamalıydım. Callum omuzlarını silkti. Luisa'nın modasının geçtiğini düşünüyorum. Bazı şeyler değişmiyor demek ki. Başlıklı, mahcup bir kadın garson bardaklarını doldurmak için uzandı. Her ikisi de kıza sırıttı. Her ikisi de diğerinin sırtışını yakaladı ve bardaklarını tokuşturdular. Okulu bitirdiğimizden bu yana 11 yıl geçti. İnanmıyormuş gibi kafasını salladı Dexter. 11 yıl. Nasıl oldu bu? Emma Morley'i gördüm şurada dedi kaldım durup dururken. Biliyorum o tarafa doğru baktılar. Emma eski baş düşmanı Miffy Buchanan'la konuşuyordu. Bu mesafeden bile Emma'nın dişlerini gıcırdattığını görebiliyorlardı. Emma ile dargın olduğunuzu işittim. Öyleydik. Ama şimdi hallettiniz mi? Emin değil. Göreceğiz. Muhteşem kız. Öyle. Bugünlerde bayağı güzelleşmiş. Öyle öyle. Hiç onunla, hayır, bir ya da iki kere neredeyse. Neredeyse mi diyerek burnunu çekti kaldım. Bu da ne demek? Dexter konuyu değiştirdi. Ama sen iyisin değil mi? Kaldım şampanyasından bir yudum aldı. Dex, 34 yaşındayım. Güzel bir sevgilim, kendi evim, kendi işim var. Zevk aldığım bir işte çok sıkı çalışıyorum, iyi para kazanıyorum. Elini Dexter'ın omzuna koydu. Ve senin de televizyonun gece programında bir şovun var. Hayat hepimiz için iyi. Biraz incinen gururun etkisiyle, biraz da rekabet duygusunun iteklemesiyle Dexter ona anlatmaya karar verdi. Peki eğlenceli bir şeyler duymak ister misin? Emma, büyük çimenliğin diğer tarafında Callum O'Neill'in coşkuyla bağırışını duydu. Dönüp baktığında Dexter'ı kafa kola almış olduğunu gördü. Gülümsedi ve tekrar dönüp bütün dikkatini Miffy Buchanan'dan nefret etmeye verdi. Senin işsiz olduğunu duymuştum diyordu Miffy. Kendimi kendi işinin sahibi olarak düşünmeyi tercih ediyorum. Yazar olarak mı? 1-2 yıl için bir tür uzatmalı izin gibi. Ama şimdiye kadar bir şeyin yayınlanmadı değil mi? Henüz yayınlanmadı. Yine de küçük bir avans aldım ama. Dedi Miffy kuşkuyla. Harriet Brown'un 3 romanı yayınlandı. Evet, farkında olmak zorunda bırakıldım defalarca. Ve 3 çocuğu var. Ya, buyur bakalım. Beni 2 çocuğumu gördün mü? Yakınlarında 3 parçalı giysiler içinde yalpalayarak yürüyen 2 iri küçük çocuk kanepeleri birbirlerinin suratlarına sürüyorlar. Ivan, kavga yok. Sevimli olanlar. Öyleler değil mi? Senin de mi çocuğun var? Dedi Miffy sanki ya o ya bu durumu söz konusuymuş gibi Romanya'da çocuk. Hayır. Çıktığın biri var mı? Hayır. Hiç kimse mi? Hayır. Ufukta biri var mı? Hayır. Yine de eskisinden daha iyi görünüyorsun. Miffy alıcı gözüyle tepeden tırnağa süzdü Emma'yı. Buradaki kilo vermiş olan az sayıdaki insandan birisin gerçekten. Yani hiçbir zaman çok şişman biri değildin. Biraz ton buldun ama artık o halin gitmiş. Emma şampanya bardağını daha sık tutmaya başladığını hissetti. İyi, son 11 yılın boşa gitmediğini bilmek güzel. Bir de şu sert kuzeyli aksanıyla konuşurdun ama şimdi herkes gibi konuşuyorsun. Öyle mi? Dedi şaşırarak. Bu utanç verici. Bilerek terk etmedim aksanımı. Gerçeği söylemek gerekirse her zaman numaradan öyle konuştuğunu düşünürdüm. Bilirsin, bir tür gösteriş. Ne? Aksanı biliyorsun. Ay, hop. Madenciler şöyle, madenciler böyle. Guatemala, ra ra ra. Sanki insanların gözünün içine sokar gibiydin ama artık normal konuşuyorsun. Emma kafasından geçenleri nezaket kurallarını hiçe sayarak söyleyiveren insanlara her zaman gıpta etmişti. Hiçbir zaman o insanlardan biri olmamıştı. Ama yine de şu anda sıkıntıdan oflamaya başlamıştı. Ve bir de her zaman her şeye öfkeliydin. Aa, hala öfkeleniyorum Miffy. Aa, tanrım, Dexter Mayhew orada. Miffy şimdi bir eliyle omzunu sıkarak Emma'nın kulağına fısıldıyordu. Onunla bir kere yattığımızı biliyor musun? Evet, söylemiştin birçok defa. Hala muhteşem görünüyor değil mi? Öyle görünmüyor mu? Sonra bayılırcasına içini çekti. Nasıl oldu da hiç birlikte olmadınız? Bilmem, aksanım, tombulluğum yüzünden olabilir mi? O kadar da kötü değildin. Hey, sevgilisini gördün mü? Şahane değil mi? Çok güzel olduğunu düşünmüyor musun? Miffy cevap alma umuduyla döndü ama Emma'nın çoktan gitmiş olduğunu görünce şaşırdı. Konuklar sınav sonuçlarını bekler gibi oturma planlarını öğrenmek için çadırın etrafında itiş kakış merakla toplandılar. Dexter ve Emma da kendilerini kalabalığın içinde buldular. Masa 5, dedi Dexter. Benimki masa 24, dedi Emma. Masa 5 gelinin yanı sayılır. 24 tuvaletlerin yanında. Kişisel almamalısın. Ana yemek ne? Dedikodulara bakarsan somon. Somon, somon, somon, somon, somon. Bu düğünlerde o kadar çok somon yerim ki yılda iki kere akıntıya karşı yüzme tutkum depreşir. Masa 5'e gel. İsim kartlarını değiştiririz. Oturma planını kurcalamak mı? Bundan daha azı için adam vuruyorlar. Arkada bir giyotin var. Dexter güldü. Sonra da konuşuruz, olmaz mı? Gel ve beni bul. Ya da sen gel beni bul. Ya da sen gel beni bul. Ya da sen beni bul. Geçmişteki bir şeylerin cezasıymışçasına Emma damadın Yeni Zelanda'dan gelen büyük halası ve amcasının arasına oturtulmuştu ve şahane bir manzara, harika bir yaşam şekli cümleleri arasında çok güzel bir 3 saat geçirdi. 5 numaralı masadan Dexter ve Sylvie, Kayyum ve sevgilisi Luisa'nın göz kamaştırıcı masasından yükselen kahkaha fırtınasıyla dikkati dağılıyordu. Emma kendine bir bardak daha şarap doldurdu ve bir kez daha manzarayı, yaşam tarzını sordu. Balinalar, hiç gerçek balina görüp görmediklerini sordu. Kıskançlıkla masa 5'e bakarken. Masa 5'te Dexter gıpta ile masa 24'e baktı. Sylvie, Dexter ne zaman şarap şişesine uzansa elini Dexter'ın bardağına kapatarak yeni bir oyun icat etmiş. Uzun yemeği bir nevi refleks testine çevirmişti. Dexter puan kazandığında kulağına eğilip yavaş yavaş tamam mı diye fısıldıyor. Dexter da dikkat edeceğine dair onu ikna ediyordu. Ama sonuç Kayum'un çıldırtıcı özgüvene kıskançlığını artıran bir sıkıntı olmuştu. Masa 24'te Emma bronz tenli yaşlı çifte hevesli bir nezaketle konuşuyor. Bir elini yaşlı adamın koluna koymuş dikkatle dinliyor. Şakalarına gülüyordu. Şimdi tek kullanımlık makineyle çiftin fotoğrafını çekmek için geriye doğru yaslanmıştı. Dexter, Emma'nın mavi elbisesini fark etti. 10 yıl önce giymeyeceği türden bir şeydi. Sonra elbisenin fermuarının 5-6 santim kadar açılmış olduğunu fark etti. Elbisenin eteği kalçasına doğru sıyrılmıştı ve bunu Emma'nın Edinburgh'da Rankeyyar Caddesi'ndeki evden çok kısa ama capcanlı bir görüntüsü takip etti. Perdelerden süzülen şeffaf vakti aydınlığı, tek kişilik alçak bir yatak, Emma'nın eteği belinde toplanmış, kolları başının üzerinde. O zamandan beri ne değişmişti? Çok az şey. Güldüğünde ağzının etrafında yine aynı çizgiler şekilleniyordu. Sadece biraz daha derindiler şimdi. Gözleri hala aynıydı. Parlak bir cin gibi ve hala bir sırrı saklar gibi dudakları sıkıca kapalı. Gülmeye devam ediyordu. Pek çok bakımdan 22 yaşında olduğundan daha çekiciydi. Artık saçlarını kendisi kesmiyordu ve kütüphane solgunluğunu, huysuzluğunu ve hırçınlığını yitirmişti. Bu yüzü ilk kez görüyor olsa ne hissedebileceğini düşündü Dexter. Masa 24'e oturtulmuş olsa ve kendini tanıtsa. Bugün burada olan herkes bir yana, sadece onunla konuşmak isteyeceğini düşündü. İçkisini aldı ve sandalyesini iterek ayağa kalktı. Ama bıçaklarla bardaklara vurulmaya başlanmıştı. Konuşmalar. Geleneklere uygun olarak gelinin babası sarhoş ve beceriksiz, sadıç, sarhoş ve keyifsizdi. Gelinden hiç bahsetmeyelim. Her kadeh kırmızı şarapla Emma enerjisinin azaldığını hissediyordu. Ana binadaki otel odasını, beyaz temiz bornozu, reprodüksiyon posterleri düşünmeye başladı. Herkesin bayıldığı duşakabinlerden bir tane olmalıydı ve bir kişiye çok fazla gelecek kadar havlu. Sanki kararını vermesini ister gibi orkestra sesini yükseltti. Basçı, Another One Bites the Dust. Biri daha nallarını dikiyor parçasının nakarat kısmını çalıyordu ve Emma günü bitirmeye özel kadife bir çantanın içindeki bir dilim düğün pastasını alıp odasına çekilmeye uyumaya karar verdi. Affedersiniz, sizi bir yerden tanıyor olabilir miyim? Kolunda bir el, arkasında bir ses. Dexter sarhoş sarhoş sırıtarak elinde bir şişe şampanyayla yanına sokulmuştu. Emma bardağını uzattı. Mümkündür belki de. Bir cızırtıyla birlikte müzik yeniden başladı. Bütün dikkatler Malcolm ve Tilly'nin özel şarkıları Brown Eyed Girl. Kahverengi gözlü kız eşliğinde kalçalarında romantizma varmış gibi ve baş parmaklarını havaya kaldırarak dans ettikleri piste çevrildi. Güzel tanrım, yaşlı insanlar gibi dans etmeye ne zaman başladık biz? Kendi adına konuş dedi Dexter bir iskemleye ilişerek. Sen dans edebilir misin? Hatırlamıyor musun? Emma kafasını salladı. Piste ıslık çalarak gömleğini çıkartıp oynamayı kastetmiyorum. Gerçek danstan söz ediyorum. Elbette edebilirim. Emma'nın elini tuttu. Kanıtlamamı ister misin? Belki daha sonra. Dexter ayağa kalkıp Emma'nın elini çekiştirdi. Hadi bir yere gidelim. Sadece sen ve ben. Nereye? Bilmem. Galiba bir labirent varmış burada. Bir labirent mi? Emma bir an durdu, sonra kalktı. İyi, neden söylemedin? 21. ayrımın sonu, sayfa 350.